Ayrım 37, sayfa 297. Yalan 10. Atatürk ve Türkçe ezan. Atatürk 1932'de ezanı yasaklamıştır. Atatürk hiçbir zaman ezanı yasaklamamıştır. Atatürk ezanı 1923-1932 arasında 9 yıl Arapça, 1932'den itibaren ise halkın anlayacağı dilde Türkçe okutmuştur. Mesele aslında dinden çok dil meselesidir. Türkçe ezan sayesinde Atatürk Türkçeyi en yükseğe minarelere çıkarmıştır. Türkçe ezan aynı zamanda Atatürk'ün dinde Türkçeleştirme hareketinin sesidir, sözüdür, sembolüdür, vitrinidir. Türkçe ezan İslam dinine Türkçe sahip çıkmaktır. Sonuçta Allah Türkçe de bilir. Ayrıca Ebu Hanife ve Hanefi mezhebine göre ezanın Arapçadan başka dillerde okunmasında bir sakınca yoktur. Bilindik bir ezberi tekrarlamak gibi olacak ama gerçek şudur. Camilere çan takıp ezanları yasaklayacak olan işgalci Yunanlardır. Onları bu topraklardan kovup ezanların susmasını engelleyen ise Atatürk'tür. Yalan 11. Atatürk, Arap harfleri ve Kur'an. Atatürk harf devrimiyle Kur'an harflerini yasaklamıştır. Atatürk harf devrimiyle Kur'an harflerini değil, Arap Fars harflerini kaldırmıştır. Burada gözden kaçan iki önemli nokta vardır. 1. Osmanlı'nın kullandığı harfler Kur'an harfleri değildir. Nitekim Veled Çelebi, Ahmet Ağoğlu'na Edebi Arzahal başlığıyla ithaf ettiği makalesinde eski alfabenin Araplara mal edilmesini protesto etmiştir. Çünkü peygamber devrinde bu yazı olmadığı gibi ilk Kur'an da onunla yazılmamıştır. Ona göre peygamberin Hayber'e yazı öğrenmek üzere bir iki sahabe göndermiş olması bu alfabe ile din arasında mahiyet ortaklığı olmadığını göstermektedir. 2. Osmanlı'nın kullandığı harfler de sadece Arap harfleri değil, Arap, Fars ve her ikisinden türetilmiş harflerdir. Arap alfabesi toplam 28 harften oluşur. Osmanlıca'da Arap harflerinin yanı sıra Farsça'daki P, Ç ve J harfleri de kullanılmıştır. Bu 31 harfin dışında Türkçedeki ince G ünsüzünü belirtmek için Kef harfine bir çizgi eklenerek Gef, N ünsüzüne 3 nokta eklenerek Nef, Lam ile Elif'ten Lam Elif, Hemze ile H harfinin ünlü şekli olan Hayr resmi harfleri oluşturulmuştur. Ayrıca Kur'an önce ilk Araplara indirildiği için Kur'an'da ifade edildiği şekilde anlaşılsın diye Arapçadır. Dahası Kur'an'a göre Allah katında hiçbir harf sistemi kutsal değildir. Dolayısıyla Arap harfleri de kutsal değildir. Arap harfleri iman esaslarını yazmak için kullanıldığı gibi küfür esaslarını yazmak için de kullanılmıştır. Arap harfleriyle yazılan Kur'anlar, hadisler yanında Arap harfleriyle yazılan dinsizlik kitapları, içki reklamları, cinsel içerikli yayınlar da vardır. Kur'an Arap harfleriyle yazıldı diye Arap harflerini kutsayanların aynı mantıkla hareket ettiklerinde Arap harfleriyle yazılan şarap reklamı gördüklerinde bu sefer aynı Arap harflerini lanetlemeleri gerekecektir. Üzülerek söylüyorum, yüzyıllarca Arap harfleriyle okuma yazma öğrenemeyen insanımız Kur'an'a duyduğu saygıdan dolayı Arap harfleriyle yazılmış her şeye saygı duymak zorunda kalmıştır. Atatürk, Arap Fars harflerini kutsala zarar vermek için değil, okuma yazmayı güçleştirdiği için kaldırmıştır. Atatürk, harf devrimini yaptığında 1928, Türkiye'de Arap Fars harfleriyle okuma yazma bilenlerin oranı erkeklerde %7, kadınlarda %4'tür. Çünkü Arap Fars harfleri Türkçe'ye uygun değildir. Bu alfabeyi kullandığımızdan beri ülkemizde okuma yazma maalesef fazla gelişmemiştir. Nitekim 1928'de harf devriminden sonra yeni Türk harfleriyle halkımız kısa sürede okur yazar olmuştur. 1935'te okuma yazma oranı toplamda %23'e ulaşmış. Bu oran zaman içinde sürekli yükselerek bugün %90'lara varmıştır. Yalan 12. Atatürk ve Ayasofya'nın müze yapılması. Ayasofya'nın müze yapılması İslam'a düşmanlıktır. Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yaptığı en büyük kilise olan Ayasofya 3 kez inşa edilmiştir. Birinci kilise İmparator Konstantinos tarafından 360 yılında yapılmış, 404 yılında çıkan ayaklanma sonunda yıkılmıştır. İkinci kilise İmparator II. Theodosius tarafından 415 yılında yeniden inşa ettirilmiştir. Bu da 532 yılındaki Nika isyanı sırasında yıkılmıştır. Günümüz Ayasofya'sı İmparator Justinianus tarafından dönemin iki önemli mimarı olan Miletli Isidoros ile Aydın Antiamus'a yaptırılmıştır. Ayasofya insanlık tarihinin en önemli sanat eserlerinden biridir. İmparator Justinianus Ayasofya'nın daha görkemli ve gösterişli olması için yönetimindeki tüm eyaletlere haber göndererek Ayasofya'da kullanılması için en güzel mimari parçaları toplattırmıştır. Ayasofya'da kullanılan sütun ve mermerler Aspendos, Efes, Baalbek, Tarsus gibi Anadolu ve Suriye'deki antik şehir kalıntılarından getirilmiştir. Yapıda 40'ı alt galeride, 64'ü üst galeride olmak üzere toplam 104 adet sütun bulunmaktadır. Ayasofya'nın mermer kaplı duvarları dışındaki tüm yüzeyler birbirinden güzel mozaiklerle süslenmiştir. Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmiştir. Ayasofya'ya Mimar Sinan minareler eklemiştir. Atatürk'ün tarih görüşü, Anadolu'yu Neolitik dönemden bugüne bütün uygarlıklarıyla sahiplenme esasına dayanır. Bu bağlamda Hitit, Frig, Lidya, İyon, Urartu, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı istisnasız tüm Anadolu uygarlıkları Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür hazinesidir. Genç Cumhuriyet bütün bu uygarlıkları içselleştirip sahip çıkmıştır. İlber Ortaylı'nın ifadesiyle tahılla geçinen fakir cumhuriyet, mesela Bizans araştırmaları için dışarıya öğrenci yollamıştı. Bugün bu dal Türkiye'de yok bile. Atatürk'ün Bizans-Osmanlı, Hristiyanlık-Müslümanlık sentezi, Ayasofya'ya bir kültür uygarlık mirası olarak sahip çıkması, Ayasofya'nın müze olmasını sağlamıştır. 1931 yılında Ayasofya'nın restore edilmesine başlanmıştır. Bu arada Bizans mozaiklerinin ortaya çıkarılması için çalışma başlatılmıştır. Bu iş için Gazi Mustafa Kemal imzalı 7 Haziran 1931 tarihli bir Bakanlar Kurulu kararıyla Amerika Bizans Enstitüsü Müdürü Profesör Thomas Whitmore görevlendirilmiştir. Profesör Whitmore, uzman mimar Macit Bey eşliğinde mozaikleri çıkarmaya başlamıştır. Whitmore'un mozaik çalışmalarını sürdürdüğü 1936 yılında Profesör Schneider tarafından yapılan kazılarda 415'te yapılan binanın kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Restorasyon, kazı ve mozaik çıkarma çalışmaları devam ederken 1934 yılında Ayasofya'nın müze yapılması gündeme gelmiştir. Atatürk 1934 yılında Maarif Vekili olan Abidin Özmen'e bir uzman heyet kurup bu konuda çalışma yapılmasını istemiştir. Abidin Özmen de İstanbul Müzeler Müdürü Aziz Ogan başkanlığında bir heyet kurmuştur. Bu heyet Ayasofya'nın müze olması hakkında bir rapor hazırlamıştır. Maarif Vekaleti'nin 14 Kasım 1934 tarih ve 94'de 41 sayılı tezkeresinde Ayasofya'nın müze olmasının şark alemini sevindireceği ifade edilmiştir. Eşsiz bir mimarlık sanat abidesi olan İstanbul'daki Ayasofya Camii'nin tarihi vaziyeti itibariyle müzeye çevrilmesi, bütün şark alemini sevindireceği ve insanlığa yeni bir ilim müessesesi kazandıracağı cihetle, bunun müzeye çevrilmesi, çevresindeki evkafa ait dükkanları yıktırması ve diğerlerinin de evkafça istimlak edilmek suretiyle güzelleştirilmesi ve tamiri ve daimi muhafazası masraflarına karşılık da evkafça bu sene ve gelecek seneler bütçelerinden muayyen bir para ayrılması hakkında bir karar ittihazı istenilmiştir. Sonuçta Ayasofya Atatürk'ün emriyle 24 Kasım 1934 tarih ve 2'ye 1589 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla müze yapılmıştır. Ayasofya'yı müze haline getiren Bakanlar Kurulu kararının altındaki imzanın aslında Atatürk'e ait olmadığını, dolayısıyla Ayasofya'nın sahte imzalı bir kararname ile müzeye dönüştürüldüğünü iddia edenler vardır. Ancak bu iddianın hiçbir bilimsel ve mantıksal temeli yoktur. Atatürk'ün sapasağlam olduğu, gecesini gündüzüne katarak kültür işleriyle uğraştığı bir dönemde, 1934 yılında Atatürk'ün imzası taklit edilerek Ayasofya'nın müzeye dönüştürüldüğünü düşünmek saflık olur. 1934 yılında birilerinin Atatürk'ten habersiz veya Atatürk'e rağmen Ayasofya'yı müzeye dönüştürmesi olanaksızdır. Hele hele Atatürk imzalı sahte bir Bakanlar Kurulu kararıyla bunun yapılması ve Atatürk'ün buna sessiz kalması düşünülemez. Ayasofya tamamen Atatürk'ün isteği ve onayıyla müzeye dönüştürülmüştür. Ayasofya Müzesi 1 Şubat 1935'ten itibaren halka açılmıştır. Kariye Müzesi de Ayasofya Müzesi'ne bağlı olarak açılmıştır. Atatürk açıldıktan 5 gün sonra 6 Şubat 1935'te Ayasofya Müzesi'ni ziyaret etmiştir. Atatürk daha önce de 7 Eylül 1929'da Ayasofya Camii'ni ziyaret etmişti. Atatürk saat 11.30'da Sultanahmet Camii'ne gelerek buranın onarımıyla ilgilenmiş, bu konuda geniş bilgi almış, onarımın iyi yapılmasını ve acele edilmesini emretmiştir. Daha sonra Ayasofya Camii'ne giden Atatürk, burada Kayyum Mehmet Efendi'ye caminin Türkler eline geçtikten sonra yeni tesisler eklendiğini, bazı mahfellerin ve mermer küplerin ne zaman yapıldığını sormuştur. Atatürk Camii'yi gezdikten sonra cami avlusundaki açık kahvede halkın arasında oturarak kahve içmiştir. Atatürk daha sonra buradan ayrılarak Topkapı Sarayı'na gitmiştir. Ayasofya 700 yıldan fazla kilise, 500 yıl kadar cami olarak kullanılmış dünyanın en eski mabetlerinden biridir. Aklı Kemal adlı kitabımda dediğim gibi, evet, Ayasofya'ya Hristiyan veya Müslüman gözüyle bakınca orayı kilise veya cami olarak görme isteği son derece doğal ve anlaşılabilir bir istektir. Ancak Atatürk gibi çağını aşmış bir deha Ayasofya'ya cami ya da kilise olarak değil, her ikisine de saygıyla insanlığın ortak uygarlık mirası olarak bakmıştır. Atatürk iki büyük tek tanrılı din, Hristiyanlık ve İslamiyet için kutsal olan iki büyük uygarlık, Bizans ve Osmanlı ile özdeşleşen bu tarihi mabedi, insanlığın ortak kültür mirası olarak gördüğü için korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla onartıp müzeye çevirmiştir. Bir uygarlık kültür mirasının en iyi şekilde korunması ve sergilenmesi için o yapının müze olması gerekir. Atatürk bu nedenle Ayasofya'yı müze yapmıştır. Avusturya'nın ilk Türkiye Büyükelçisi August von Kral, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesinde yapıyı koruma isteğinin etkili olduğunu belirtmiştir. Kral, Duvarlarıyla temellerindeki çatlak ve çökmeler yüzünden tehlike altında bulunan Ayasofya'yı korumak için Cumhuriyet hükümetinin kimi zaman büyük giderler gerektiren onarım çalışmalarına giriştiğini belirtmiştir. Çalışmalar sırasında geçen yüzyılda üstü boyayla kaplanmış olan çok sayıda göz alıcı ve değerli mozaik gün ışığına çıkarılmıştır. Kral, böyle bir sanat yapıtının kurtarılması amacıyla Boston Bizans Enstitüsü'nden Profesör Whitmore'un görevlendirildiğini yazmıştır. Ayasofya'daki koruma ve kurtarma çalışmaları 1931'de başlamış, Ayasofya 1935'te müze olmuştur. Dolayısıyla 4-5 yıl boyunca Ayasofya'da koruma ve kurtarma çalışmaları eşliğinde ibadet edilmiştir. Krala göre bu durum ibadetin dinginliğini sürekli biçimde bozmuştur. Profesör Whitmore içeride çalıştığı bölümleri perdelerle örterek çıkan resimleri kimselere göstermemeye gayret etse de Hristiyan Bizans dönemine ait mozaiklerin ortaya çıkması, örneğin Hazreti İsa, Meryem ve Justinianus mozaikleri cami ortamına ters düşmüştür. Ayrıca 4-5 yıldır yapılan çalışmanın amacı sadece Bizans mozaiklerini açığa çıkarmak değil, aynı zamanda açığa çıkan bu mozaikleri uygar dünyaya göstermektir. İşte bu nedenlerle Ayasofya'nın müze olmasına karar verilmiştir. Ayasofya müze yapıldığında içerideki Arapça yazıtlar yeni Türk alfabesine uymadıkları için İslam eserleri müzesine kaldırılmıştır. Ayrıca Ayasofya'daki halı ve hasırlar da kaldırılıp Balkan Savaşları'nda tüm seccadeleri çalınan Edirne'deki Sultan Selim Camii'ne gönderilmiştir. Ayrım sonu. Sayfa 308.